Ayrım 34.
Gregor bir yandan soyunur, bir yandan hayretle banyoyu gözden geçirirken hademe suyu doldurdu, derecesine baktı, Gregor'a girmesini söyledi. ''Bu tekne bana yeter mi yahu?'' dedi Gregor, şaşkın şaşkın. Kıllı esmer bacağını suya soktu. Hademe bir güzel yıkanmasına yardım etti. Havlu, iç çamaşırları, gri kemerli bir sabahlık verdi Gregor'a. ''Urbalarım ne olacak?'' diye Gregor hayretle sordu. ''Burada bunları giyeceksin. Taburcu olduğunda urbalarını vereceğiz.'' Gregor duvarda bir aynanın önünden geçerken kendini tanıyamadı. Uzun boyu, esmer yüzü, yanaklarında al lekeler, uzamaya yüz tutmuş bıyığı ve sakalıyla, sabahlığı, saçlarını saran takkesiyle eski Gregor Melekov'u ancak uzaktan andırıyordu. ''Gençleştim be!'' diye gülümsedi hüzünle. ''Altıncı oda, sağda üçüncü kapı!'' diye hademe ona yolu gösterdi. Gregor küçük beyaz odaya girince hasta gömleği giymiş, mavi gözlüklü bir papaz yerinden kalktı. ''Yeni bir yatak komşusu mu? Ne iyi, sıkılmam artık. Saray istenim ben.'' diye uzun uzun anlattı. Gregor'a bir iskemle uzattı. Kocaman, çirkin suratlı, şişko bir hemşire açtı kapıyı. ''Melekov, gözlerine bakacağız biraz.'' dedi kalın, göğüsten gelen bir sesle. Gregor'u koridora çıkardı. Ordu yüksek komutası düşmanın savaş hattını çözmek, muhabere ilişkilerini bozmak ve ani saldırılarla kuvvetlerini dağıtmak amacıyla güneybatı cephesinde büyük bir süvari taarruzuna geçmeye karar verdi. Kumandanlık bu plana büyük önem veriyordu. Bölgede büyük süvari birlikleri yığıldı. Aralarında Yevgeni Lisnitski'nin alayı da vardı. Taarruz 29 Ağustos'ta başlayacaktı. Bir yağmur fırtınası yüzünden ertesi güne bırakıldı. Sabahın erken saatlerinde tümen hücuma hazırlandı. 10 kilometre kadar tutan bir bölge boyunca sağ kanat piyadesi yalandan hücuma geçer gibi yaparak düşman ateşini üzerine çekti. Süvari tümeninden bazı birlikler de aldatıcı bir yöne sevk edildi. Lisnitski'nin alayının önünde göz alabildiğine düşmandan eser yoktu. 1,5 kilometre kadar ötede boş siperler, onun da ötesinde rüzgarda erken sabahın mavimsi sisinde salınan çavdar tarlaları görünüyordu. Düşman taarruz hazırlığından haberdar olacaktı. Geceleyin 6-7 kilometre kadar geri çekilmiş, taarruza geçen birliklere göz açtırmamak için geride makineli yuvaları bırakmıştı. Bulutların ardından güneş yükseliyordu. Bütün vadiye açık sarı bir sis kaplamıştı. Taarruza başlama emri geldi, alaylar ilerlediler. Binlerce atın ayaklarından çıkan gümbürtü sanki yerin altından geliyordu. Lisnitski cins atı dört nala kalkmasın diye dizginleri sımsıkı tutmuştu. 1 kilometreden fazla ilerleyerek ekin tarlalarına yaklaştılar. Adamın belinden yukarı varan çavdar, ayrık otları, başka bitkiler, süvari birliklerinin yürüyüşünü güçleştirdi. Önlerinde alabildiğine kızıl çavdar başakları, arkada atların ayakları altında ezilmiş, yıkılmış ekin. 5 kilometre kadar yol aldıktan sonra hayvanlar tökezlemeye, terlemeye başladı. Hala düşmandan bir emare yoktu. Lisnitski göz ucuyla bölük kumandanına baktı. Adamın yüzünde korkunç bir çaresizlik okunuyordu. 6 kilometre süren ağır yürüyüş atları yedi bitirdi. Bazısı yere yıkılıyor, en güçlüleri bile sendeliyordu. İlerleyebilmek için var güçlerini harcıyordu hayvanlar. Derken Avusturya mitralyözleri çalışmaya başladı. Gökten sağanak gibi kurşun yağdı. En ön saftakiler sapır sapır döküldüler. İlk duraklayan ve yüz geri eden bir Uhlan alayı oldu. Derken bir Kazak alayı çözüldü. Mitralyöz ateşi önünde çil yavrusu gibi dağıldılar. Onca hazırlıkla girişilen parlak taarruz tam bir yenilgiyle sonuçlandı. Alaylardan bazısı adam ve hayvan mevcutlarının yarısını kaybetti. Yalnız Lisnitski'nin alayından 400 kazakla 16 subay ölmüş ya da yaralanmıştı. Yevgeni'nin atı da öldü. Kendisi başından, bacağından yaralıydı. Başçavuş Çebotaryov çabucak atından inip kaldırdı onu. Terkisine attı. Birlikte 4 nal kaçtılar. Tümen Kurmay Başkanı Golovachev adında bir albay taarruzun fotoğraflarını çekmişti. Yenilgiden sonra bir ara resimlerini subay arkadaşlarına gösteriyordu. Tam o sırada yaralı bir teğmen Çervyakov suratına ilk yumruğu indirdi. Sonra oturdu. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Birden kazaklar Golovachev'in üzerine çullandılar. Orada paraladılar adamı. Cesediyle bir süre eğlendikten sonra yolun kenarında içi çamur dolu bir hendeğe attılar. O parlak taarruz da böyle sona erdi. Yevgeni Varşova'da hastaneden babasına bir mektup yazarak izin aldığını, Yagodne'ye geleceğini bildirdi. Mektubu alan ihtiyar odasına kapandı. Ertesi güne kadar çıkmadı. Sabahleyin arabacı Nikitiç'e uyuz atı arabaya koşmasını emretti. Kahvaltısını yedi, Vyashenskaya'ya doğru yola çıktı. Orada oğluna bir telgraf gönderdi. Ufak bir mektuptu, ne telgrafı. 400 rubleye patladı. Sevgili oğlum, savaşa katılmana sevindim. Sarayda değil de orada olman asil duygularını gösteriyor. Kudretlilerin önünde yerlerde sürünmek için fazla namuslu ve akıllısın. Bizim aileye uymaz o davranış. Bu sebepten büyük baban gözden düşmüş, son günlerini imparatorun kendisine bağışlamasını bekleyerek Yagodne'de geçirmişti. Hoşça kal Yevgeni, çabuk iyileşmeye bak. Senden başka kimsem yok dünyada, bunu düşün. Teyzen selamlarını yolluyor. Kendi hakkımda yeni bir şey yok sana yazmaya değer. Nasıl yaşadığımı biliyorsun. Cephede ne var ne yok, gerçekten aklı başında insanlar yok mu orada? Gazetelerin yazdıklarına inanmıyorum. Hepsi yalan, eskiden olduğu gibi. Gerçekten savaşı kaybeder miyiz dersin Yevgeni? Seni büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, yazmaya değer hiçbir şey yoktu Lisinski'nin hayatında. Hiç değişmesiz, eskisi gibi sürüp gidiyordu. İşçilerin masrafı artmıştı. Bir de içki bulmakta sıkıntı çekiyorlardı. Bey daha sık içer olmuştu. Her şeye daha çabuk sinirleniyor, her işte kusur buluyordu. Bir gün Aksinya'yı karşısına çağırıp yakındı. Doğru dürüst çalışmıyorsun Aksinya. Niçin dün kahvaltı soğuk geldi? Fincanlar da iyi temizlenmemiş. Bak bir daha atarım seni işten. Gevşekliğe hiç tahammülüm yok. Anlaşıldı mı? Aksinya dudaklarını sıktı. Birden ağlamaya başladı. Nikolay Alekseyeviç diye haykırdı. Kızım hasta. Bırakın bakayım ona biraz. Yalnız bırakamıyorum. Niye? Nesi var çocuğun? Boğulur gibi ikide bir soluğu kesiliyor. Ne? Kızıl olmasın. Neden daha önce söylemedin? Aptal karı, koş hemen Nikitiç'e söyle. Vyashenskaya'ya gitsin, hekim getirsin, hadi çabuk. Aksinya var gücüyle koştu. İhtiyar bir süre daha gümbür gümbür sesiyle tehditler savurdu arkasından. Sersem karı, alık, sersem tavuk. Ertesi sabah Nikitiç hekimle çıka geldi. Adam ateşler içinde baygın yatan çocuğu muayene ettikten sonra Aksinya'nın sorularını cevapsız bırakıp doğru beyin yanına gitti. İhtiyar onu holde bekliyordu. ''Evet, nesi var çocuğun?'' diye sordu ötekinin selamını önemsemeden. ''Kızıl efendim.'' ''İyileşecek mi? Ümit var mı?'' ''Sanmam, ölüyor çocuk.'' Birden ''Eşek herif!'' diye kükredi Lisinski. Çılgına dönmüştü. ''Ne diye hekim oldun be adam? İyileştir çocuğu!'' Kapıyı adamın suratına çarptı. Salonda bir aşağı bir yukarı yürümeye koyuldu. Aksinya kapıyı vurup içeri girdi. ''Hekim bey, Vyashenskaya'ya gitmek için at istiyor.'' dedi. İhtiyar adam topukları üstünde döndü. ''Sen eşeğin biri olduğunu söyle ona. Söyle, çocuk iyileşmeden buradan ayrılmayacak. Bir oda verin, karnını doyurun.'' Yumruğunu sıkmış, haykırıyordu. Pencereye gitti. Bir süre parmaklarıyla camı tıkırdattı. Sonra oğlunun dadısının kollarında çekilmiş fotoğrafına takıldı gözleri. İki adım geri çekildi. Bir daha dikkatle baktı. Çocuk hastalanınca Aksinya, Natalya'nın acı sözlerini hatırlamış, ''Benden de çok gözyaşı dökeceksin.'' Natalya'ya kötü davrandığı için Tanrı'nın kendisini cezalandırdığı kanısına varmıştı. Çocuğu ölecek korkusuyla ezgin, çılgına döndü. Oradan oraya dolaşıp duruyordu. Bir türlü çalışamıyordu. ''Hayır, hayır, Tanrı alamaz onu benden.'' Çocuğun öleceğine inanmadan, var gücüyle inanmamaya çalışarak Tanrı'dan merhamet diliyor, çocuğunun hayatını bağışlaması için yalvarıyordu. Kızcağız ateşten, humadan eridi çöktü. Mermerden yapılmış gibi yatıyordu orada. Boğazında kırık dökük, güç bir ağlama. Hekim kızı günde 4 muayeneden geçirdi. Bir gecede hizmetkarlar bölümünün basamaklarında durup cigarasını tüttürdü. Sonbahar yıldızlarının soğuk pırıltısına daldı. Aksinya yatağın başında diz çöktü, bekledi bütün gece. Çocuğun çıkardığı hırıltılar yüreğini parçalıyordu. ''Küçüğüm benim, benim küçük kızım.'' diye inliyordu. ''Çiçeğim benim, gitme sen Tanrı'ya. Bak güzelim benim, aç küçücük gözlerini de bak bana. Geri gel kara gözüm, niçin Tanrım, niçin?'' Küçük kız arada bir kıpırdanıyor, kan çanağına dönmüş, araştıran gözlerle anasını süzüyordu. Ana hemen bu bakışa sarılıyordu. İçine dönük, özlemli, kadere boyun eğik bir bakıştı bu. Anasının kollarında öldü. Minicik ağzı son bir kere açıldı. Ufak gövdesi sarsıldı. Başı geriye gitti. Anasının kolundan aşağı sarktı. O küçük melekof gözleri hayretle yasla bakıyordu. İhtiyar Şaşka gölün kenarındaki yaşlı kavağın altına küçük bir mezar kazdı. Tabutu yüklenip götürdü. Bir acele örttü üstünü toprakla. Sonra uzunca bir zaman Aksinya'nın balçıklı tümseyin başından ayrılmasını bekledi. Sabrı tükenince kalktı, burnunu sümkürüp ahıra yollandı. Yalağın birinden bir şişe kolonya, bir şişede mavi ispirto çıkardı. İkisini bir başka şişede karıştırdı. Karışımı ışığa tutup kendi kendine mırıldandı. Hatırasına, Tanrı'nın cennet kapıları küçüğe açık olsun. Melek ruhu öldü gitti. Saf ispirtoyu dibine kadar içtikten sonra bir silkeledi kafasını. Ezik pörsük bir domatesi dişledi. Duygulu gözlerle şişeye baktı. Unutma beni bebeğim dedi. Ben de seni unutmayacağım. Ağlamaya başladı. 3 hafta sonra Yevgeni Lisinski babasına bir telgraf göndererek yola çıktığını bildirdi. Onu karşılamaya 3 atlı bir arabayı istasyona gönderdiler. Çiftlikte herkesi bir beklemedir aldı. Hindiler, kazlar kesildi. Şaşka bir de koyun kesip derisini yüzdü. Sanki sürüyle konuk gelecekti. Öyle hazırlık yapılıyordu. Bir akşam önce Kamenka nahiyesine yedek atlar yollandı. Küçük bey geceleyin çıka geldi. Dondurucu bir yağmur boşanıyordu. Lambalardan çayırlığa küçük, kaçamak ışınlar düşüyordu. Atlar çıngıraklarını çınlatarak merdivenin önüne geldiler. Yevgeni sıcacık pelerinini Şaşka'ya fırlattı. Azdan toparlayarak heyecan içinde basamakları tırmanmaya başladı. Babası onu karşılamaya koştu. Giderken önüne çıkan iskemleler 4 bir yöne uçtu. Aksinya yemek odasında sofrayı hazır ettikten sonra baba ile oğlu çağırmaya gitti. Anahtar deliğinden baktı önce. İhtiyar oğlunu kucaklayıp omzundan öperken sarsılıyordu. 1-2 dakika bekledi, bir daha baktı. Bu kere Yevgeni diz çökmüş, önüne kocaman bir harita sermişti. Lisinski piposundan dumanlar savura savura yumruğunun tersini bir iskemlenin arkalığına vuruyor, kızgın haykırıyordu. ''Olamaz, inanmam.'' Yevgeni sakin sakin cevap vererek parmaklarını haritanın üstünde gezdirdi. İhtiyar, ''O halde başkumandanlık hata etmiş.'' dedi. ''İlerisini görmemişler. Bak sana buna benzer bir misal vereyim. Rus-Japon savaşından. Dinle.'' Aksinya kapıyı vurdu. ''Ne? Hazır mı yemek? Geliyoruz.'' İhtiyar Lisinski çıktığında heyecanlı, neşeliydi. Gözlerinde genç ışıklar vardı. Oğluyla gömülü yerinden bir gün önce çıkarttığı 1879'dan kalma bir şişe şarap içti. Aksinya onlara hizmet ederken sevinçli yüzlerine bakıyor, kendi yalnızlığı başına vuruyordu. Ağlamasız bir hasret yırtıyordu içini. Çocuğunun ölümünden sonra onca ağlamak istemiş, gözyaşları akmamıştı. Boğazına bir hıçkırık gelir dayanır, gözleri kuru kuru acırdı. Taş gibi kederinin altında daha bir ezildi kaldı. Bol bol uyuyordu. Üzüntüden kurtulmanın bir yolu. Fakat uykusunda bile çocuk onu çağırıyordu. Yanında uykuda sanırdı çocuğunu. Döner parmaklarını yastığa geçirirdi. Kulağında bir ana ana fısıltısı. Buz gibi dudaklarıyla canım benim derdi Aksinya. Kasvetli gün ışığında bile bazen çocuğunu dizlerinde tahayyül eder, kıvırcık saçlarını okşamak için elini uzatırken kendine gelirdi. Yogetni'ye vardığının 3. günü Yevgeni akşam geç vakte kadar Şaşka'yla ahırda oturdu. İhtiyarın eski don kazaklarının serbest hayatı üzerine anlattığı basit hikayeleri dinledi. Saat 9'da ayrıldı. Avluda rüzgar vardı. Çamur ayak altında yamşıyordu. Bulutların arasından genç sarışın bir ay parçası başını uzattı. Yevgeni ay ışığında saatine bakarak hizmetkarlar bölümüne yöneldi. Basamaklara gelince durdu. Bir cigara yaktı. Bir dakika kadar düşündü. Sonra omuzlarını silkip basamakları tırmanmaya başladı. Kapı mandalını usulca kaldırdı. Kapıyı açtı. Doğru Aksinya'nın odasına girip bir kibrit çaktı. "Kim o?" diye sordu Aksinya battaniyeyi omuzlarına çekip. "Benim, kim olacak?" dedi Lisinski. "Bir dakika giyineyim. Zahmet etme, bir iki dakika kalacağım sade." Kaputunu çıkarıp yatağın kenarına oturdu. "Demek kızın öldü ha?" "Öldü." diye yüksek sesle yanıtladı Aksinya onun sözünü. "Epey değişmişsin. Çocuğun kaybı seni ne hale getirmiş görüyorum. Ama bana sorarsan boşuna eziyet ediyorsun kendine. Geri getiremezsin ki onu. Gençsin de, daha çocukların olabilir. Kendini toparla artık. Her şeyini kaybetmedin ya, daha hayatın var önünde." Genç kadının elini alıp sıktı. Pek üzerine varmadan ama kesin bir tavırla okşadı. Sesinin kalın perdelerinde konuşuyordu. Derken sesi bir fısıltıya döndü. Aksinya'nın kendini tutmaya çalışarak ağladığını duydu. Islak yanaklarından, gözlerinden öpmeye başladı. Kadın yüreği acınmaya, iyiliğe zor dayanır. Çaresizliğinin yükü altında şaşırmış kalmıştı Aksinya. Ne yaptığını bilmeden uzun zamandır saklı duran duygularının var gücüyle kendini ona verdi. Fakat hiç bilmediğince yıkıcı, kahredici, karanlık uçurumlara sürükleyici bir haz dalgasının gönlüne çarpmasıyla kendine geldi. Birden haykırdı. Aklını kaçırmışçasına hiç de utanmadan yarı çıplak odadan fırladı. Merdiven başına çıktı. Yevgeni bir acele peşinden koştu. Oda kapısını açık bırakmıştı. Çıkarken bir yandan kaputunu giyiyordu. Evin terasına çıkan merdiveni tırmanırken kendi kendine sevinçle, hoşnutlukla gülümsedi. Yatağına girdikten sonra eliyle yumuşak göğsünü okşadı hafifçe. "Namuslu bir adam olarak bu yaptığım ayıp şey, ahlaksızlık. Komşumun hakkına tecavüz ettim. Ama cephede hayatımı tehlikeye atan ben değil miyim? Kurşun beynimin içinden geçseydi şimdi mezarda kurtlara yem oluyordum. Böyle günlerde insan her dakikayı sonuna kadar dolu yaşamalı." Bir an için düşüncelerinden dehşete kapıldı. Sonra hücumun korkunç manzarası bir kere daha gözlerinin önüne geldi. Ölen atının üzerinden nasıl kalktığını, kurşunları yiyip yine nasıl düştüğünü hatırladı. Tam uyumak üzereyken "daha yarını var bakalım," dedi kendi kendine. "Şimdi uyuyalım hele." Ertesi sabah yemek odasında Aksinya ile yalnız başlarına kaldıklarında hemen üzerine vardı. Suçlu suçlu gülümsüyordu. Aksinya duvara yapıştı. Ellerini ileri uzatıp çılgınca fısıldadı. "Çekil git şeytan, yaklaşma bana." Hayatın insanoğluna kabul ettirdiği kendi kanunları vardır. 3 gün sonra geceleyin yine Aksinya'nın odasına gitti Yevgeni. Aksinya bu kere onu itelemedi. Doktor Sinergiyov göz kliniğinin küçük bir bahçesi vardı. Moskova'nın dış mahallelerinde bunun gibi daha bir dolu kırpılmış tatsız bahçe vardır. İnsana şehrin taşından, ağırlığından sinen bezginliği gidermez hiçbiri. Bu bahçelere baktıkça insan ormanların vahşi özgürlüğünü hatırlar da özlemi daha bir keskinleşir. Daha bir acı basar gönlünü. Hastane bahçesine sonbahar gelip yerleşmişti. Patikalar portakal rengi, bronz rengi yapraklarla kaplıydı. Sabah kırağısı çiçekleri buruş buruş etmiş, çimleri orada burada su gibi bir yeşilliğe bulamıştı. Güneşli günlerde hastalar bahçede dolaşır, Sofu Moskova'nın kilise çanlarını dinlerdi. Hava kötüyse, o yılda çok da öyle kötü havalar, odadan odaya girerler ya da yataklarında sessiz sedasız uzanıp hem kendilerini hem başkalarını sıkarlardı. Sivil hastalar çoğunluktaydı hastanede. Yaralı erleri hep bir odaya koymuşlardı. 5 er vardı. Jean Vareskis, uzun boylu, sarışın, mavi gözlü, geniş sakallı bir Letonyalı. Ivan Vruplevski, 29 yaşında, yakışıklı bir genç süvari eri. Kozik adında Sibiryalı bir nişancı, huzursuz, ufak tefek sarı yüzlü bir er, Burdin ve Gregor. Eylül sonunda aralarına biri daha katıldı. Akşam çayını içiyorlardı. Bir ara zil çaldı. Gregor dışarı çıktı. Koridorda bir hasta bakıcıyla Çerkes elbiseli bir adam bir başkasının koluna girmişlerdi. Doğru istasyondan geliyor olmalı. Asker mintanı kirpas içinde. Göğsü koyu koyu kan lekeleriyle kaplıydı. O gece ameliyat ettiler. Kısa bir hazırlıktan sonra kaynatılan araçların şangırtısı ta koğuşlara kadar geldi. Yeni geleni ameliyat odasına soktular. Çok geçmeden öbür hastaların kulağına hafiften şarkı söyleyen bir ses çalındı. Cerrah şarapnelle parçalanmış bir gözün kalıntılarını ayıklarken adam kloroformun etkisiyle şarkı söylüyor, küfrediyordu. Ameliyattan sonra öbür askerlerin yanına getirip koydular. Ertesi gün kendine gelince Werberg'de Alman cephesinde yaralandığını, mitralyöz kullandığını, Chornikov eyaletinden bir Ukraynalı olduğunu açıkladı. Adı Garanza'ymış. Garanza'nın hemen Gregor'a kanı kaynadı. Yatakları yan yanaydı. Akşam muayenesinden sonra kısık sesle uzun uzun konuşurlardı. "Eh kazak, nasılsın bakalım?" "Bombok." "Gözünün derdi ne?" "İğne yapıyorlar." "Kaç tane yaptılar şimdiye kadar?" "Daha 18." "Acıtıyor mu?" "Pek hoş değil." "Gözü bütün bütün çıkarsınlar daha iyi." "Niçin yahu? Kör olmak istemem ben." "Tabii canım, hakkın var." Gregor'un huysuz, zehir gibi komşusu hiçbir şeyden memnun değildi. Hükümete, savaşa, kendi kendine hastane yemeğine, aşçıya, hekimlere, dilinin ucuna ne gelirse hepsine okumadığı lanet kalmadı. "Yani biz, mesela senle ben, niçin savaşa gideriz? Ben onu bilmek isterim," diyordu. "Herkes niçin gidiyorsa biz de onun için gideriz." "Hayır, doğru dürüst cevap ver bana. Niçin?" "Git karşımdan, rahat bırak beni." "Hah, eşeksin sen be. Bir kere de sana anlatmadan olmayacak anlaşılan. Her şeyi, biz burjuvalar için savaşıyoruz, anladın mı? Burjuvalar için." "Burjuvalar kim peki?" "Meyve ağaçlarına dadanan kuşlar." Bütün bunları bir bir açıkladı Gregor'a. Bir yandan da ağız dolusu küfrediyordu. "O kadar hızlı konuşma. O senin Ukraynalı dilinden ben pek çakmıyorum," diye Gregor arada bir sözünü keserdi. "Ha, gördün mü? Niye anlamıyorsun beni Moskov?" "Daha yavaş konuşsan anlarım." "Ben hızlı konuşmuyorum dostum. Sen çar için savaştığını sanıyorsun. Ama çar dediğin kimin nesi? Adamın biri. Çar. Çariçe desen orospunun teki. Savaşta zengin olan semirir, yoksul acından geberir. Anladın mı şimdi? Böyle bu. Fabrikatör kısmısı burnunu vodkadan, şaraptan ayırmaz. Asker kısmısı bitten başını alamaz. İkisinin de işi zor. Kapitalist karını alır, iç eder. İşçi yalnayak gezer. Adalet diye ben buna derim. İyi, kazak sen hizmet et daha onlara. Çalış dur bakalım. Birkaç haç daha versinler sana. Haç ki ne haç, tahta haç." Garanza Ukrayna ağzıyla konuşuyordu. Çok heyecanlanmazsa Rusça konuşmazdı. Ama iyi konuşuyordu Rusçayı, araya bol küfür katarak.